Ayrım 29.
Ben o anda cenazenin sonuna kadar bakışlarını Panayotaros'a diken doktoru izlemeye başladım. Bakışlarında belli belirsiz alaycı bir gülümseme vardı. Ambulansın sireni duyulduğunda Andigoni'yi almaya gelmişti. Atina'nın da cenazesi mezara indiriliyordu. Marta'nın bakışları hala üzerimdeydi. Düş ve çaresizlik dolu bir bakış. Belki de davetkardı da bu bakış. O zaman ben de ona baktım. Gözlerim doldu. 14. Bölüm Veda. Kuzen, son hesaplaşma anı bir gün herkes için gelir. Bize de gelecek, gelmeyecek mi? O anı ne kadar ileriye atsan da, ne kadar seni ilgilendirmiyormuş gibi yapsan da, ne kadar kim öle kim kala desen de, krize tutulduğun an, o siktiğimin anı yine yerden biter gibi karşına çıkacaktır. En beklemediğin anda ortaya çıkar. Bazen hayalet ya da kabus, bazen birden yanına oturan azarlayıcı, davetsiz, küstah, lanet olasıcının nereden bittiğini, ne istediğini bile sormaya cesaret edemediğin mükemmel giyimli bir beyefendi şeklinde ortaya çıkar. Her neyse, nasıl olacağını bilmiyorum ama bir şekilde mutlaka karşına çıkar, buna emin ol. Ne zaman garip, anlaşılmaz olaylar yaşasan, ne zaman yüksek bir yerden geceleyin ışıl ışıl bir şehri ya da karanlık bir denizi seyredip sadece dalgaların böğürmesini dinlerken tek başına ama gerçekten tek başına hiçbir şey sakınmadığın ya da düşünmediğin anda kendinle yüz yüze olduğunda karşına çıkar. Demek ki kuzen, nerede, nasıl, kiminle olursan ol, o anla karşılaşacaksın. Bundan kaçamazsın. Zil zurna sarhoş olsan da, üzerinde paçavralar olsa ya da kodaman biri olsan, krallar kralı olsan da o an gelir, gelmemesi olmaz. Kusma isteği gibi, kabarma, boğazında yutulamayacak bir düğümlenme gibi ortaya çıkar. İşte bu kadar. İstediğin kadar dayılık taslayıp, tek bir hayatımız var ve boş ver, ha bir gün önce ha bir gün sonra de, kimseyi inandıramazsın. Bunları söylemiş olmak için söylüyorsun, inandığın için değil. Şan şöhret sahibi olsan da, mutlu olsan da, para, hesap cüzdanları, kredi kartları ve hisse senetleri denizleri içinde yüzsen de, Tanrı'ya da tekrar dünyaya gelmeye de inansan, metafizik ve deney üstücülük ile de uğraşsan, o an yine gelip seni bulur. Hem de en beklemediğin zamanda. Havuzunun kenarına, manitaların yanına, müzik ve kristaller, gelecek işin planlar, aynalar arasında şezlonga uzansan da, boş versene, yine karşına çıkar. Kalbinde önemsiz küçük bir sızı, böbrek ile karaciğer arasında derin ani bir acı bile yeter, mesajı anlarsın. Tabii belki kriz anı geçer, sen de kurnaz olduğun için ellerini mutluluktan ovuşturup kurtulduk diyeceksin. Bu değildi deyip yine unutacaksın. Tamam ama ne sandın? Sadece uzatma aldın. Sakın aldanıp tamam bu kadardı geçti deme. Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Tam büyük bir iş almışken, tam büyük bir sözleşme imzalamışken, birilerinden büyük bir imza almışken, tam birini kazıklamışken, şak diye o lanet olasıca an ortaya çıkar ve büyük olasılıkla o an sondur, nihaidir. Artık ne bahaneler ne kurnazlıklar işe yarar. Başkalarını aldatabiliriz, kendimizi ise asla. Şık, iyi giyimli bey sendin, bunu anlamadın mı? Ayrıca dikkat et, sözünü ettiğim o acı da bazen hiç haber vermeden, genellikle de geldiğinde hayatını, kişileri, olayları tekrar gözden geçirmen için çok geçtir. Tabii o anda da ne kadar yanlış yaşadığını kabul edecek kadar erkek değilsindir. Kısacası paçanı kurtaramazsın kuzen. Bu arabanla dümdüz uçsuz bucaksız bir asfalt yolda yolculuk etmeye benziyor. Manzarayı, renkleri içine çekiyorsun, radyonun düğmelerini karıştırıyorsun, müthiş müziğini dinliyorsun, kaygısızca ıslık çalıyorsun. İyi başardık, herifleri kazıkladık, gözüme kestirdiğim güzeller güzeli de elime düştü, diyorsun. Kız da yanındadır. Etniki Bankası'nın hisseleri de çıktı, her şey harika, derken şarkı söyleyip gaza basıyorsun. Islık çalıp mutluluktan sarhoş oluyorsun. Birdenbire şak diye yine o ağrı gelir ya da daha kötüsü beklemediğin, önceden göremediğin, hiçbir zaman özellikle senin için açılmış olduğunu tahmin etmediğin çukura düşüyorsun. Aniden paramparça oluyorsun. Hayatınla ilgili planlar değişir, araba ters döner, bağırsakların dışarı fırlar. Kuzen, bunun tartışılacak bir tarafı yok, mutlaka olacaktır. Retsinas bana bunları daha önce görmediğim bir heyecanla anlatırken, onu bir daha göremeyeceğimi nereden bilebilirdim? Barba Lambros'un Hacı Kiryakyo'daki meyhanesindeydi. Gençken ömrümüz boyunca orada buluşup sohbet etmeye karar vermiştik. Ama her şeyi açıkça konuşacağız, var mısın? Her şeyi, varım. Denizi seyrederken el sıkıştık. Louis, denizi hiç hareketsiz göremezsin kuzen diyordu. Louis ile orada buluştum. Yine o en uygunsuz zamandaki beklenmedik telefonu geldi. İşin var mı? Gel konuşalım. İyi ki ben telefonu açtım. Julia açmaya kalktı ama ben yetiştim. Louis'in bana veda ettiğini bilmiyordum. Çok da keyifsizdim. Kızıyla birlikte yaptığı o şeytani ev ziyaretlerinden sonra neden bilmiyorum pek keyfim yoktu. Arkadaşlarla daha az görüşmeye başlamıştık. Arada bir sadece Lazaris'te sıkıcı bir buluşma oluyordu. Artık evine bir sürü insan çağırıyordu. Boktan aydınları, kendini borçlu hissettiği için, halkla ilişkiler için üniversiteli ekşi suratlı stresli teknokratları. Üniversitede kadrolu hoca için gerekli koşulları hazırlıyordu. Yakında üniversiteye kadrolu hoca alınacağı ilan edilecekti. Bütün hayatını bu kürsüye gelmek için harcamıştı. Of be, biz de bıkmıştık. Aşağılık herif alacağı oyları hesaplıyordu. Bu tür davetlerde hep onu destekleyecek bir aday ve adayın bütün sülalesini çağırıyordu. Her şey önceden planlanmıştı. Artık bizim takımla kendi aramızda çok ender buluşuyorduk. Ne yaparsın, hayat artık ne kadar maskelerimizi düşürüp gerçek, çıplak ve iğrenç yüzlerimizi ortaya çıkarmış olsa da yine de o buluşmalarımızda içimizde o eski güzel günlerden bir ateş yanıp sönüyordu. Her neyse, hala bir şeyler bizi birbirimize bağlıyor, küçük güven kırıntıları dostluğu besliyor, o akşam eğlenceleri de hala bir anlam taşıyordu. İşte böyle, Louis'in telefonu beni hazırlıksız, keyifsiz yakalamıştı. Artık yanılma payları da tükenmiş, kendimizi aldatışımız da bitmişti. Buraya kadar varmamız da iyi, nankör olmayalım. Sefil düşünceler ve küçüklükler arasında kaybolup hayattaki büyük sırrı çözemedik. Soru da cevapsız ve acımasız kala kaldı. Nasıl yaşadın? Neden öyle yaşadın? Neyi yapabilecekken yapmadın? Başka bir yol, başka bir anlam arıyordun. Yanlış zilleri, yanlış kapıları çaldın. Yanlış yollara saptın. Yanlış insanları sevdin, yanlış yataklarda uyudun, yanlış evlerde yaşadın. Neden hayal ettiklerini, düşündüklerini bu kadar küçümsüyorsun? Her neyse. Ama sana tekrar söylüyorum, Louis'in telefonu beni hazırlıksız yakalamıştı. Bu yüzden buluşmamızı ertelemeye çalıştım. Yahu Louis, başka bir gün olmaz mı? Hayır kuzen, bu son fırsat. Louis'i uzun zamandır görmemiştim. Utanmazlar grubundan kimse artık ondan haber alamıyordu. Telefonla da olsa Louis'in haberlerini bana düzenli ulaştıran Agisileos da yoktu artık. Beni Louis ile aramdaki görünmez bağları biliyordu. Louis ile telefonda konuştukça Louis yavaş yavaş kazanıyordu. İçimde bir şeyler uyanmaya başlamıştı. Bir şeyler duyuluyordu. Önce bir marşa benziyordu, sonra uzaklardan gittikçe yükselen bir müziğe. Bach'ı hatırlatıyordu. Galiba nefesli bir müzik aletiydi. Gecenin içinde bir saksafon yükseliyor yükseliyordu. Tamam ulan, geliyorum dedim. Adi herif, sen gelene kadar meze, uzo ve ay sipariş edeceğim. Bu gece dolunay var. Hatırlıyor musun? İlk birlikte olduğun kadını Etolikos Caddesi'nin sonunda, elektrik direğinin altında, kavak ağacının orada. Beni müthiş bir özlem sardı. Anılar, sesler, tren sirenleri, kömür tozu. Louis telefonda konuşmaya devam ederken ben geçmişe dönüyordum, batıyordum. Aman tanrım, Urania. Urania baban telefonda cümlesini duyar duymaz bakkala koşmasını. Anestis amca, Melpo teyze. Anestis amca ölmüş, Melpo teyze de hava gazı ile intihar etmişti. Louis, Maritza ile ilgili bir şeyler söyledi. Ulan Maritza'yı, beni duyuyor musun, daldın mı? Duyuyorum, duyuyorum. Şimdi Maritza iyi ev kadını, terbiyeli hanımefendi rolünde. Yaşlandı, gidip onu buldum, beni görünce gözleri doldu ama artık yüzüne bakılmıyor, lanet olsun. Patisyon civarında bir daire satın almış. Orada kimse onu tanımıyor. Emekli bir bayan öğretmenle, eski bir savcı ve bir yağ tüccarıyla kağıt oynuyor. Ona yağı daha ucuza veriyor. Oğlu Periklis ortadan kayboldu. Bir daha geri dönmedi. Louis'in büyüsü beni sardı. Uçmaya başlamıştım. Daha onu görmeden uçuyordum. Ah ulan Louis, büyüksün, eşsizsin, muhteşemsin. Tamam be, geleceğimi söyledim ama beni ara, seni sadece ara sıra duymak bile bana yeter. Louis devam ediyordu. Yahu az kalsın karım olacak Rugas'ın Evgenya'sını hatırlıyor musun? Kısa bir süre sonra ağabeyi telgraf direği hapisten çıkacak. Gelip beni öldürecekmiş. Çünkü kız kardeşine olan borcum hala devam ediyormuş. Eminim gelecektir. O zaman sen ve Agesilaos beni ispiyonladığınızda beni evde yakalayıp kemiklerimi kırdıklarını herhalde unutmamışsındır değil mi? Bu yüzden düğünden kaçtım diye bana Louis adını da takmadınız mı? Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Evgenitsa'ya ne oldu biliyor musun? Seni yoruyor muyum? Konuş be. Nasıl geçindi biliyor musun? Ağabeyi hapiste. Fırın satılmış, anası babası sokakta. Ne yapsın Evgenitsa? Trikubi Caddesi'ndeki büyük bir turizm şirketinin müşterileriyle yatmaya başlamış. Normal vizite yani. Modern işler. Hilton, Asteras, GB otellerinde. Kötü bir Frengi geleceğine çengel taktı. Ama Solanos Caddesi'nde bir çiçekçi açabildi. Şimdi orada çiçekçilikten geçiniyor. Git onu gör, seni tanımayacaktır. Beni de tanımadı. O ziyaretler pazarında sana getirdiğim çiçekleri oradan aldım. Evgenitsa'ya baktım, o da bana baktı. Buket'in parasını ödedim ama ruhu bile duymadı. Tanınmaz hale geldik kuzen, saçımız başımız ağardı, tükeniyoruz. Evgenitsa 40'ına geldi ama hala iyi duruyor. İnsan onu alır. Konuşuyor, konuşuyordu. Sel gibiydi. Telefonu kapattığımızda tam ahizeyi yerine koyarken karşımda ayakta duran, elinde çantası, giyinmiş, gitmeye hazır Yulia'yı gördüm. Gideceğini, geç kalmayacağını, eğer ben de çıkarsam telesekreteri ve alarmı çalıştırmayı unutmamamı söylemek için konuşmamın bitmesini bekliyormuş. Benimle konuşurken ona sanki onu ilk kez görüyormuş gibi bakıyordum. Son zamanlarda yüzü değişti, dişleri de azaldı. Neden bilmiyorum ama sanki onu tanımıyormuş gibi hissettim. Sanki farklıydı. Daha açık saçık da giyiniyor. Tahrik etmek, kendini beğendirmek istiyor. Göğsü, sırtı, bacakları dışarıdaydı. Lazaris'in göz banyosu aklıma geldi. Yulia bana Louis hakkında tek kelime söylemedi. Ne genellikle dediği gibi gitmememi, ne arabayı alacak mısın diye seslendim. Hayır sen al, benzin de koy. Gitti. Sonunda tek başımaydım. Ev boştu. Barba Lambros'un meyhanesinde buluştuğumuzda olanları aşağı yukarı bu şekilde Louis'e anlattım. Yahu bana ne oldu be Louis? Birden sanki artık evi de tanımıyordum. Eşyalar yabancıydı. Tablolar. İlk kez görüyordum. İnanabiliyor musun? Evet, tabloları ilk kez görüyordum. Renkleri bende garip bir mide bulantısı yaptı. Şaka yapmıyorum. Kahverengi tavan, sarı çalışma masası, alüminyum, mor vazolar, her şey. Kanepenin üzerindeki dal desenleri başımı döndürmeye başlamıştı. Her şey Yulia'nın zevkine göreydi. Tamam, hatırlıyorum, birlikte seçmiştik ama o. Abize de zevksizdi, ucuzdu. Dediğim gibi tam bir mide bulantısı. Sadece kitaplarımı tanıyabildim. Hay aksi bana neler oldu dedim. Gözlerimi açıp kapadım. Bunun geçici bir şey olup olmadığını, anlık bir kriz olup olmadığını anlamak için. Yok yahu, geçmemekte ısrar ediyordu. Öfkeden çatlamak üzereydim. Louis bana bakıyordu. İkimiz de çoktan zom olmuştuk. Peltek peltek konuşuyorduk. Aşağı yukarı o sırada da son hesaplaşma hakkındaki söylevine başladı. Yani bir gün istesek de istemesek de kriz gelir. Gece iyice bastırmıştı. Bizlerse durmadan içiyorduk. Vedalaşma saati yaklaşıyordu. Birden eve gitmek istemiyorum dedim. Bunu nasıl söyleyebilmiştim? Ağzımdan kaçtı. Yapamam, bitti artık. Haydi Konstantis, kalk gidelim. Eğer biten bir şey varsa şaka bitti. Sana söylüyorum, bitti. Sanki o yokmuş gibi hissediyorum. Mümkün değil, gitmem. Israr ediyordum. Aşağılık herif bana bakıp gülümsüyordu. Yaşamamış gibi hissediyorum. Anlıyor musun? Yaşamadım. Her şeyden önce hayatımda hiçbir doğru dürüst kötülük yapmadım. Bir kötülük yapmaya cesaret edemedim. Gerçekten birine zarar veremedim. Bir kere bile. Gerçekten birilerine zarar vermiş olmayı isterdim. Kendimi daha iyi tanımış olurdum. Ona zarar versem o da benim karabasanım olsun, canımı sıksın. Bu belki beni özgürleştirirdi. Louis heyecanlanmıştı. Bana sanki beni tanımıyormuş gibi bakıyordu. Sonunda Konstantis, bir kere olsun dışarı çık, tasmanı ve korkularını at. Sadece pertek konuşmuyordum. Artık ben de o da sayıklamaya başlamıştık. Kelimelerin ağzımdan yarım yamalak çıktığını hissediyor ama duramıyordum. Şaka yapmıyorum, böyle hissediyorum. Kötülük seni sertleştirir, seni evrenle, kaos ile karşı karşıya getirir. Ancak o zaman belki başkalarının iyilik yapmasını ne kadar çok istediğini keşfederdin, kaosu bir düzene sokardın. Neler söylüyordum? Hatırlamıyorum bile. Çok önemli bir şey söylemek istiyordum. Ağzımdan evren doğumsal bir şeyler çıktığını hissediyordum ama galiba saçmalıyordum. Konuya yanlış yaklaşıyordum. Yine yaşamadım. Hedefi ıskaladım. Ellerimin içinden gitti, kayıverdi. Hayır, hayat değil. Hayatı nasıl olsa yaşadık, yaşıyoruz, gidiyor. Ama diğeri ise o elle tutulamayan, aklının bir köşesine, ruhunun derinliklerine attığın şey gidiverdi. İşin aslının orada saklı olduğunu bilmene rağmen onu düşünmek istemezsin. Alıp atarsın. Arşive kaldırır, unutursun. Sen haklısın alçak herif. Sonunda unutulamıyor. Seni orada köşede bekler ve sözünü ettiğin kriz sana kazık atar. Haydi Konstantis, kalk dedi. Ayıldıktan sonra bunları tekrar düşünürsün. Şimdi eve gidiyoruz. Mümkün değil eve gitmem. Benim evim yok. Konstantis, seni tekrar Tanrı yoluna koyacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Sana akıl verip yalvarmaya başlamam. Gel, delilik yapma, evine dön. Mümkün değil kuzen. Ben böyle şeyler yapmam. Louis, sana ne dediğimi anlıyor musun? Ben kendi havamdaydım. Gitmem de gitmem diye tutturmuştum. Bak, ben takımdaki en mutlu insanım sanma. Çünkü sonunda hepiniz mutluluğun benim hobim olduğunu sanıyorsunuz. Gitmem demeye de devam etme. Çünkü faka basarsın. Sen böyle şeylere hazır değilsin. Edebiyatı bırak. Edebiyat yapmıyorum be. Ben artık bir yabancıyım. Bu iş olmadı. Onun sütü bozuk. Her şeyi kendine isteme. Eğer öyleyse başını alıp git. Yapabilir misin? Yoksa o seni kazıklayıp ağzının payını verir. Artık hangi taraftan olduğuna karar ver, salak. Yine pertek konuşmaya ve bozuk sütle ilgili bir şeyler söylemeye başladım. Sarhoş olmama rağmen Julia ile ilişkim hakkında ayrıntı vermekten kaçındım. Utanıyordum. Son zamanlarda beni ne kadar küçümsediğini, Liakopoulos'un evinde kustuğumu söylemek istiyordum. Kendimi tuttum. Sadece uzun zamandan beri Julia'nın gözüme orospu gibi göründüğünü, artık soysuz olduğunu, artık onu hiçbir şeyin durduramadığını söyledim. Sanki ne dediğimi anlamıyormuş gibi bana bakıyordu. Sonunda bana saldırdı. Bırak bunları Manolopoulos, bırak. Ömrün boyunca o salak korkaklığın seni oğlunla tanışmaktan bile alıkoydu. Sanki her şeyin tamam da Julia sana dokundu. Sana iyi yapıyor. Yaptığın hatanın bedelini sadece sen değil, o da ödüyor. İyi yapıyor, aptal. Yeter Louis, devam etme. Gittim, oğluma gittim. İnsan bir gün olgunlaşır. Bu çok zaman alır ama olgunlaşır. Gittim. Louis taş kesildi. Bunu beklemiyordu. Yine ona ne söylediğimi anlamamış gibi bakıyordu. Sonra konuştu. Konstantis, Hrisanti ve Liakopoulos ile o sefahat alemi gecesinde sana bu konuyu bir daha açmayacağıma söz vermiştim. Salak Liakopoulos, o yıllarda yakışıklıydı. Kuzen, konu insanın geç olgunlaşması değil, çoğu kez geriye de gidiyor. Sen gerçekten oğluna gittin mi? Gittim. Sana deminden beri ne anlatıyorum? Artık Harula benden iğrenmiyor. En azından eskiden olduğu kadar. Değişti. Belki de bana acıyor. Herhalde acıyor. Konstantis, beni duygulandırıyorsun. Seni bir kez daha kabul ediyorum. Hayatının en büyük yanlışı olurdu. O zaman kucağında çocukla geldiğinde sana onu getirmediğim için duyduğum vicdan azabını da hafiflettin. Dalıp gitmek, sakinleşmek istediğim zaman gidip onları ziyaret ediyorum. Hrisanti de psihikoda kalıyor. Armatörüyle birlikte. Bana kahve, portakal suyu ikram ediyorlar. Tabii Julia hiçbir şey bilmiyor. Çocuğu kabul ettim. Adımı almasını istiyorum. Louis, artık hiçbir şey için pişman değilim. İstersen buna bir tutku anı da diyebilirsin. Konstantinos güzel bir anda dünyaya geldi. Herhalde her şey olması gerektiği gibi oldu. Herhalde. Bunu uzun zamandır sana söylemek istiyordum ama izini yitirmiştim. O anda ay gökyüzünde yükseliyordu. Kıpkırmızı bir dolunay. Manolopoulos, sana söz verdiğim her şeye sahipsin. Çeneni kapa, eskileri unut ve yukarıya, gökyüzüne bak. Dolunay eksikti. İşte şimdi ona da sahipsin. Barba Lambros'un son müşterileri bizlerdik. Sessizlik ve ayaz çökmüştü. Sanki yağmur çiseliyordu. Louise soracaklarım vardı. Nerelere kaybolmuştu? Şimdi neredeydi? Hayatında neler oluyordu? Ama unuttum. Dalıp gittim. İkimiz de dolunaya bakıyorduk. Hüzün dolu ve suskunduk. Geğirmeye başladım. 15. bölüm. Hayat artıkları. Sabaha karşı Louis beni evime genel ahlaksızlık durumunda götürünce Julia değil bana dokunmak, bizimle ilgilenmek bile istemediğinden nefretini yüzümüze karşı kustuktan sonra büyük bir havayla çarşafını battaniyesini alıp çalışma odasındaki kanepede uyumaya gitti. Sadece Louise, madem bu duruma onu sen soktun, onunla sen ilgilen deyip kapıyı hızla çarptı. Louise beni yatağa yatırdı, ayakkabılarımı, pantolonumu çıkardı. Ceketimi Barbara Lambros'un meyhanesinde unutmuştum. Louise'i bırakmıyordum. Nereye gideceksin? Beni yanında götür. Gidelim, burada kalamam. Onu gördün mü? Bir ömür boyu beni kendine benzetmek istiyordu. Kendine benzetmeye çalıştığın bir insanı nasıl sevebilirsin? Durmadan konuşuyordum. Sonunda uykuya daldım. Rüyamda Dolunay'ı, Agisilaos'u, Yulia'yı ve Marta'yı gördüm. Marta, Pire'de, Kalergi'de, baba evimin balkonunda çıplak dans ediyordu. Dolunay onu arkadan çok fazla aydınlattığından yüzünü göremiyordum. Beyaz, tebeşir renginde bir ışık. Yanındaki upuzun abajurun bütün ışığı onun üzerine düşüyordu. Kıpkırmızı, kan gibi bir ışık. Işık her tarafını aydınlatıyordu. Balkonda bir kabareye benziyordu. Dans pisti, orkestrası göremiyordum ve küçük masaları vardı. Müşteriler kaşkol ve beyaz şapkalar giymişti. Yüzlerini seçemiyordum. Dolunay gözümü kamaştırıyordu. Koskocamandı. Rüzgar da vardı. Uzaktan Mahler'in 1. senfonisi duyuluyordu. En son Liakopoulos'ta dinlemiştim. Marta bu plağı çalmıştı. Biz konuşurken o Mahler'in 1. senfonisini dinliyordu. Tesadüf mü? Hatırlıyorum, bir zamanlar Mahler'i ne kadar sevdiğimi söylemiştim. O da şimdi Mahler dinliyordu. Özellikle de 1. senfoniyi. Agisilaos yuvarlak sonsuz bir merdivenden aya doğru tırmanıyordu. Yukarıya doğru çıkıp dururken balkonun bir köşesine doğru bakıyordu. Ben de baktım. Ama Marta o köşenin önünde dans ettiği için arkasını göremiyordum. Yavaş yavaş gölgede oturan Yulia'yı seçebildim. Bir koltuğa oturmuş, eteğini sıyırmış, bacaklarını açmış, çok adi bir duruş almıştı. Önünde pantolonu inik bir erkek vardı. Adamın yüzünü göremiyordum. Sadece sırtını ve kalçalarını görüyordum. Birden müzik korkunç derecede yükseldi. Kulaklarımı tıkamaya çalışıyor, duymamaya çalışıyordum. Ama o anda sihirli bir şekilde garip bir kesinti oldu. Hiçbir şey duyulmuyordu ve aynı anda da her şey, insanlar, eşyalar hareketsizleşti, heykele dönüştü. Hatta ay bile. Sanki donmuştu. Şimdi benden kaçamazsın diye düşündüm. O adamın yüzünü görmek için ayağa kalkmaya çalıştım, boşuna. Ben de bir heykele dönüşmüştüm. Çabalıyordum, heyecanla bekliyordum ama boşuna. Ne hareket edebiliyor ne de ses çıkarabiliyordum. O anda bütün o hareketsiz evren içindeki Marta, bazen sinemada gördüğümüz bir sahneyi güzelleştirmek için yavaşlattıkları gibi çok ağır hareketlerle yine kımıldamaya başladı. Gidiyordu. Ona seslenmeyi, gitmemesini söylemeyi denedim. Boşuna. Heykel olmaya devam ediyordum. O da gidiyordu, gidiyordu. Üşümüş ve bitkin uyandım. Gözlerimi açmayı başardığımda yanında bir kahvaltı tepsisi buldum. Beni işletmeyi kes pis orospu. Pazar günüydü. İşe gitmem gerekmiyordu. Üşüyordum. Ayağa kalkıp kalın bir hırka giydim. Çoraplarım hala ayağımdaydı. Kapı kapalıydı. Kapıyı azıcık araladım. Sessizlik. Yulia diye seslendim. Hiç kimse. Onu şimdi kim dinler? Yürüdüm. Evin diğer bütün kapıları açıktı. Ev boştu. Kim bilir nerelerde kendisini düzdürüyordur. Son zamanlarda evde hiç yoktu. Rüyadan da etkilenmiştim. Rüyaya bak. Baba evim yıllar önce satılmıştı. Agisilaos uzun zaman önce aramızdan ayrılmıştı ve en fazla 15 metrekarelik bir balkon,